Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Ey gönül, şu cihanda parıldayıp ışık saçan sensin. Bilinmeyenleri her an belirli hale getiren sensin. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Vicdan, her şeyi vahdet sayesinde, bir ve tek olma sayesinde bilmektedir. İnsan, eşyayı vicdanla tanımaktadır. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Vukuatta varlığın iç yüzü, aslı ve sırrı görünmektedir. Görünürde olan şeyler de varlığın iç yüzü sayesinde ayırt edilebilmektedir. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Kainat levhalarının bir araya getirilmiş hülasası sensin. Hakkın ayetleri ancak kendisiyle okunabilen tecvid sensin. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Dalmışım. Uykudan tellalların sesiyle uyandım. Tellallar, Cablisa şehrine kervan gidiyor. Yolcular akşama kadar kervana katılsın, yoksa kalırlar diye bağırıyorlardı. Ben Taberi tarihinde böyle acayip bir şehrin olduğunu okumuştum. Lakin coğrafya kitaplarında böyle bir şehir yoktu. Binaenaleyh, bu şehrin hayal çeşidinden bir varlığı olduğuna hükmetmiştim. Şimdi ise bu şehre bir kervan gidiyordu. Zihnim bu tuhaf işin haliyle uğraşırken, bundan daha tuhaf bir şey hayretle dikkatimi çekti. Oturduğum odanın tavanı, duvarları gümüştendi. Hayretimi ifade eden bir sesle ayağa kalktım. Karşıma tesadüf eden aynada kendimi gördüm. Bu defa çıkardığım ses yalnız bir hayret çığlığı değil, hayretle hiddet ve üzüntüyle can sıkıntısının karışmasından doğan ve ta can evimden gelen bir feryattı. Nasıl bağırmazdım ki alnımın ortasında bir tek gözüm vardı. İki kol yerine göğsümden çıkmış bir kol olduğu gibi direk şeklinde bir tek ayağım vardı. Gerçi bu tek ayakta yürüyor, daha doğrusu zıplıyorsam da, eski yürüyüşümü hatırlayarak bu yeni usulle yürümekten ziyadesiyle tiksiniyordum. Tek gözüm ve tek kolum da beni gönülden yaralıyordu. Ya Rabbi, bu ne hal, bu nasıl iş diye düşünürken kapı açıldı. Seke seke içeri bir kadın girdi ve kervan gidiyor, her şeyiniz hazır, hadi artık veda edelim dedim. Gümüş evden çıktım. Bütün şehir gümüştendi. İki ayaklı bir merkebe binerek şehir dışındaki kervana yetiştim. Bütün insanlar benim gibiydi. Yanıma tesadüf eden bir arkadaşa, Cablisa şehrine kaç günde varabileceğimizi sordum. 7 senede cevabını verdim. İki ayaklı merkep üzerinde 7 sene yol yürütmek doğrusu ya yutulur şeylerden değildi. Arkadaşıma yine sordum ki, buranın adı nedir? Cablisa şehri. Vay vay vay. Taberi tarihinde okuduğum ve coğrafya kitaplarında ismi olmayan 2 şehirden biri. Asıl garibi de benim bu şehir halkından oluşum ve öteki garip şehire gidişim. Arkadaşa tekrar dedim ki, Cablisa şehrine niçin gidiyoruz? Gitmek için baş hakime dilekçe vermedin mi? Verdik mi dersiniz? Öyle ya. Niçin dilekçe verdiğim bir türlü hatırıma gelmiyor? Burası tuhaf. Dilekçe vermemizin sebebi 2 gözlü, 2 kollu, 2 ayaklı olmamız içindir. Bunu duyduğum gibi neşemden az daha nara atacaktım. Artık her güçle katlanmaya karar verdim. Uzun lafın kısası, tam 7 senede Cablisa şehrine vardık. Bu şehir altından yapılmıştı. Bütün halkı bizi karşılamaya geldiler. Maşallah, maşallah. Tek gözlü kalmaya razı olmayanlar, tek ayakla gezip dolaşamayanlar, tek kolla kalmak istemeyenler, maşallah diyorlardı. Artık bizim varışımızla beraber Cablisa şehrinde bir şenliktir başladı. 40 gün 40 gece devam etti. Şenlik bittikten sonra aksakallı bir ihtiyarın kumandası altında irfan cennetine doğru yola çıktık. Burası insanların yaşadıkları toprakların en sonunda bulunan Cablisa şehrinin 5 kilometre ötesindeydi. İrfan cennetini tarif mümkün olamaz. Yalnız her hayalin üstünde olan bir manzarayı bildirmek mecburiyetindeyim. İrfan cennetinin en batı noktasında bir büyük deniz vardı. Bu deniz bahçenin hemen kenarından başlıyordu. Lakin yüzeyi bahçenin yüzeyiyle aynı hizada olmayıp sonsuz yüksekliklerde ucu bucağı görünmüyordu. Şu kadar ki denizden bahçeye bir damla bile su akmıyor ve sanki bahçenin havasıyla denizin arasında sağlam fakat gözle görünmeyen bir duvar vardı. Durgun, sessiz ve uçsuz bucaksız olan bu denizin manzarası insanın tüylerini ürpertiyordu. İrfan cennetinde nice günler zevk ve safa ettikten sonra bir gün tecelli şelalesini, yani ilahi kudret ve sırların göründüğü şelaleyi seyretmeye gittik. Şimdi burada söyleyeceğim şey ne akıl kabul eder ne de hayal. Ucu bucağı görünmeyen denizin ortasından hayret ve şaşkınlık veren bir şelale bahçenin içine düşüyordu. Ucu bucağı görünmeyen denizin ortasından hayret ve şaşkınlık veren bir şelale bahçenin içine düşüyordu. Azamet deryasının bu şelalesine tecelli ismi verilmişti. Bu şelaleden akan su bir fındık kabuğunun içine giriyor ve orada kayboluyordu. Aklı baştan alan bu görülmemiş manzaradan ben ve arkadaşlarım dona kalmıştık. Aklım biraz başına geldiği vakit bağırarak, "Ya Rabbi, ya Rabbi bu ne hal, bu uçsuz bucaksız deniz bir fındık kabuğuna sığıyor ve onu doldurmuyor. Bu ne ya Rabbi?" dedim. Rehberimiz beni işitti ve dedi ki, "Bu azamet deryası işte görüyorsunuz ki ululuk girdabında yok denecek küçük bir dere gibi kayboluyor. Ululuk girdabına bu uçsuz bucaksız denizin suyu ezelden beri akıyor." Ve bu hayret verici sırrın tesiri altında hepimiz hayran ve başımız dönmüş bir halde kaldığımız sırada rehberimiz dedi ki, "Şimdiye kadar dayanılmaz gürültüsünü işittiğiniz tecelli şelalesinin bir an için büyük bir gümbürtüsünü duyacaksınız, korkmayın." Bir an sonra büyük bir çığlığın kulaklarımıza çarpmasıyla hepimiz ölüler gibi kendimizden geçmiş ve yorgun bir halde yere serildik. Bir an sonra yine kendimize geldik. Lakin bu defa gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız çiftti. Artık sevincimizden birbirimizi kucakladığımız kardeşlik havasında uyandım. Aynalı neyi üflüyor ve okuyordu? "Hep ikilik, birlik için. Bak, iki göz bir görüyor. Birlikse dirlik için. Bak, iki göz bir görüyor. Ruhu ceset, arşu felek, insü peri, cinnü melek. Birlik için hep bu emek. Bak, iki göz bir görüyor. Şirkten eyle hazer. Vaktini boş etme güzel. Aleme bir eyle nazar. Bak, iki göz bir görüyor. Sen de seni, sen de seni. Bil ki budur allemeni. Birliğe gör canu teni. Bak, iki göz bir görüyor." Yani hep ikilik birlik içindir. Bak, iki göz bir görüyor. Birlikse dillik içindir bak, iki göz bir görüyor. Ruh ve ceset, arş ve felek, insan ve peri, cin ve melek, birlik için hep bu emek, bak, iki göz bir görüyor. Allah'a ortak koşmaktan sakın, vaktini boş yere geçirme. Aleme bir bak, bak iki göz bir görüyor. Sen kendini kendinde bil. Zira Allemini, yani Hazreti Ali'nin bana bir harf öğreten beni kendine köle yapar sözünden maksat budur. Ruhla teni bir olarak gör, bak iki göz bir görüyor. 8. gün, ebedi bilmece. Gözümü yumduğum vakit kendimi bir dershanede, bir heybetli muallimin huzurunda buldum. Birkaç yüz kadar talebe vardı. Bir aralık elimi başıma attığım vakit tepemdeki kuyruk gibi saç, bir Çinli olduğumu bana hatırlattı. Daha başka şeyler hatırladım. Ben Nankin şehri halkından ilim ve marifet peşinde koşan bir gençtim. Memleketim olan Çin'i baştan başa dolaştıktan sonra müşkillerimi halledemediğimden seyahat ve araştırma çemberimi Hind'e kadar genişlettim. Hind'de pek çok meşhur alimlere başvurarak müşkilimi halletmeye uğraştım. Lakin hiçbiri sadra şifa verecek bir cevap veremiyordu. Nihayet Brahmanlar içinde parmakla gösterilen ve yalnız başına yaşayan bir faziletli alimi tavsiye ettiler. Hind'in kaplan ve yılanlarla, bin türlü zehirli otlarla dolu ormanlarından birinin ortasında bulunan bir mabette oturan Brahman'ı buldum. İşte şimdi ilk dersinde bulunuyordum. Brahman uzun müddet sessiz kaldıktan sonra mezardan geliyor gibi iniltiye benzeyen bir sesle bana hitap etti. Sanki bir cenaze söz söylüyordu. Dedi ki, ''Ey Çinli talebe, müşkilin nedir? Ne arıyorsun?'' ''Ebedi bilmeceyi arıyorum.'' Talebeler hayretle birbirinin yüzüne baktılar. Anlaşılan hepsinin aradığı buymuş. Brahman tekrar söze başladı. ''Hangisini?'' ''Hangisini mi?'' ''Öyle ya, hangisini?'' ''Ruhun hakikatini arıyorum.'' Brahman sustu. Cenaze yüzü gibi renksiz, hareketsiz çehresi bütün donuk ve manasız bir şekil aldı. Biraz sonra bana dedi ki, ''Ruhu diriler bilemez. Ölmeye razı mısın?'' ''Evet, razıyım. Yanıma gel o zaman.'' Brahman'ın yanına gittim. Kulağıma şu sözleri söyledim. Elinden geldiği kadar nefesini tutarak ''Evim, evim'' diye devamlı şekilde tekrar edeceksin. ''Hadi, seni tek başına kalacağın odana götürsünler.'' Brahman'ın emri üzerine beni yalnız başıma kalacağım odaya götürdüler. Burası ancak bir adam sığacak kadar dar ve karanlık bir yerdi. Orada akşama kadar ''Evim, evim, evim'' diyerek tekrar ettim. Gönlümde anlatılması imkansız bir sıkıntı vardı. Nihayet karnım da pek acıktı. Odanın kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak arzusuyla kapıya birkaç kereler vurmuşsam da aldıran olmadı. Nihayet pek geç vakit bir hizmetçi geldi. Beni 5 dakika dışarı bıraktı. Bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincan su verdi. Bunlar hayvanlığı artıracak şeylerse de henüz nefsi kırmaya ve perhize alışmadığın için birkaç gün verilecektir dedim. 7 sene bu garip hapishanede kaldım. Bir avuç mısır buğdayı bir müddet sonra 2 günde bir kere ve daha sonraları 3 günde bir kere verilmeye başlandı. 5 sene sonra haftada yalnız bir avuç mısırla yetinmekte, 15-20 günde bir kere su içmekteydim. 7. senenin sonunda tek başıma kaldığım odamdan çıkarılarak Brahman'ın huzuruna götürüldüm. Yüzlerce Brahman ve binlerce talebe toplanmıştı. Ben tarif edilmesi ve anlatılması güç bir durum kazanmıştım. Evvela hava basıncı bana yetmiyormuş ve yürürken uçuyormuşum gibi garip bir hal hissediyordum. Son derece dikkat etmedikçe eşyayı hayal meyal görüyordum. Renklerin farklı oluşu adeta gözümde yoktu. Diğer bir garip hal daha hissediyordum. Eşyaya saldığım dikkat nazarları biraz devam ederse eşya yavaş yavaş ortadan kalkmaktaydı. Kendimi bir cisim gibi, bir madde gibi hissetmiyordum. Yalnız kuvvetten ibaretmişim sanıyordum. her kime bakışlarımı çevirsem vicdanını tırmalayan düşünceleri sanki görüyor, okuyordum. Brehme'nin huzuruna girdiğim vakit elini öpmek üzere yanına gittim ve elini alıp öptüm. Lakin bu kadar sade bir hareketin meydana getirdiği gürültü hayret edilecek derecedeydi. Binlerce halk "Evim, evim, Brahma, Brahma" diye bağırıyordu. Etrafıma baktığım vakit bu alkışların, bu yaygaraların sebebini anladım. Brehmen'le ben tavanla yer arasında boşlukta duruyorduk. Brehmen elimden tuttu, boşlukta yürüyerek duvara kadar geldik. Duvar bize engel olmadı. Yarıldı da mı geçtik yoksa duvar mı yoğunluğunu kaybetti bilmiyorum. Odaya girdiğimiz vakit Brehmen bana sordu. "Şimdi ebedi bilmeceyi hallettin sanırım. Ruhu bildin mi?" "Hayır, ruhun ne olduğunu hala bilemiyorum." "Büyük Brahma, kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı?" "Ben? Ben mi ruhum?" "Büyük Brahma, havalarda uçar, duvarlardan geçerken hala mı şüphe ediyorsun?" "Şüphe mi?" "Şüphe yok. Eminim ki ben ruh değilim. Bir cesedim ve yarın bu ceset dağılacak ve benim benliğim hiç olacak. Yani ben kalmayacağım." Brehmen bir çığlık attı, birkaç kere "Büyük Brahma" dedi ve düştü, öldü. Ben telaşla Brehmen'in cenazesine kapandım. Vücudu buz gibi soğuk, kalbi durmuştu. Bununla beraber gözlerini açtı, işitilemeyecek kadar hafif bir sesle "Ruhu anladın mı?" dedi. Gözlerini kapattım. Ben henüz hayır cevabını bitirmemiştim ki iç paralayıcı bir kahkaha koptu. Başımı kaldırdım. Brehmen, yani cenazesi önümde yatan Brehmen'in bir ikincisi tavanla yer arasında duruyordu. Bana "Ruhu anladın mı? Ruhu anladın mı?" diye sordu. Cevap vermeye vakit kalmadan kapı açıldı. Birisi girerek "Sizi çağırıyorlar" dedi. Onu takip ettim. İlk bulunduğumuz odaya girdiğim vakit sonsuz hayretle Brehmen'i yerinde oturuyor gördüm. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir konuşma başladı. Dedi ki "Ruhu hala anlamadın mı?" "Hayır. Eğer lütfedip anlatırsanız..." "Anlatmak. Anlatmak mı? Görmedin mi?" "Evet, lakin bir şey anlamadım. Bir şey anlamak için görmek kâfi değil. Ya olmak lazım." "Ah, ah, olmak, olmak. İşte bu mümkün değil." "Niçin?" "Çünkü olmak için evvela olmamak gerekir. Benim ilmimin sınırı bu derecedir. Sen bu kadarına kanaat etmedin. Şimdi yapacak bir iş kaldı. Ebedi hayatını feda etmeye gücün yetiyor mu?" "Lakin ebedi hayatımı feda edersem ruhu bilmekten ne kazanacağım?" "Hiç. Madem ki hiç olacaksın, tabii bir kazancın olamaz."
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.